Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems-i 6 Behmen 1403 Hicri Kameri 24 derece 1446 ve miladi 25 Ocak 2025 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, Ehl-i Beyt imamlarından 7.si Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet gecesindeyiz. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Az sonra sunacağımız ben Mesut Ketan'ı, arkadaşım Mehtap Hamen'e sizler için sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlar ardından İran basından seçmeler, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın Şehadet-i Yedir Müze programı ve Cennet Yolcusu podcast isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Kadınlar Genel Müdürü, Avrupa Parlamentosu'nun geçmişteki mantıksız eylemlerinden ders alması gerektiğini söyledi. Erzurum-Batı Azerbaycan sınır ve ticaret işbirliği güçleniyor. Gandhi Küresel Barış Ödülü İran'a verildi. 200 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu. İsrail medyası Filistinli direnişçilerin İsrail ordusunu aşağıladığını belirtti. Ve Türkiye'deki otel yangını iktidar ile muhalefet arasındaki yeni çatışma alanı haline geldi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Kadınlar Genel Müdürü Merzi Efhem, Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları kavramını suistimal etmesini kınayarak, Avrupa Parlamentosu'nun geçmişteki mantıksız eylemlerden ders alması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Kadınlar Genel Müdürü Efhem, Avrupa Parlamentosu'nun İran'daki insan hakları ve kadın hakları durumu hakkında temelsiz suçlamalar içeren son kararını tekrarlayan bir eylem olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı İnsan Hakları ve Kadınlar Genel Müdürü bu kararın Avrupa Birliği kurumlarındaki müdahaleci ve politik bir yaklaşım yansıttığını, hukuki hiçbir geçerliliğinin olmadığını söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun sorumsuz kararını kınayan Efhem, İran İslam Cumhuriyeti'nin yargısı profesyonel ve bağımsız bir organdır ve İran'daki yargı süreçleri her zaman hukuka dayanır ve adil yargılama prosedürleriyle yürütülüyor. İran İslam Cumhuriyeti yargı süreçlerinde ve işlevlerinde müdahaleyi amaçlayan her türlü dış müdahaleyi uluslararası hukukun ilke ve kurallarına aykırı sayar ve reddeder dedi. İran Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Kadınlar Genel Müdürü Avrupa Parlamentosu kararının destekçilerine İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeri gücünün bir kısmı ile ilgili tutumlarını tamamen haksız olarak kınadı. Afgan İslam Devri Muhafızlar Ordusu, yasal ve halk tarafından desteklenen bir kurum olarak İran'ın ulusal güvenliğini koruma, Saddam rejiminin ve diğer işgalci güçlerin saldırılarına karşı savunma ve bölgede terörizm ile mücadele etme konusunda temel bir rol oynamıştır. Bu vatanı savunan kuruma yönelik herhangi bir küstahlık İran İslam Cumhuriyeti tarafından kararlı bir şekilde yanıtlanacaktır ifadesini kullandı.
İran'ın Erzurum Başkonsolosu Batı Azerbaycan valisiyle yaptığı görüşmede çeşitli konuları ele aldı. Sahab Haber Ağı'nın Merhabar Ajansı'ndan verdiği habere göre İran'ın Erzurum Başkonsolosu Muhammed İbrahimi, Batı Azerbaycan valisiyle yaptığı görüşmede ticari, siyasi ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımları masaya yatırdı. İran'ın uygun yakıt fiyatlarının uluslararası taşımacılık için cazip bir avantaj sunduğunu vurgulayan İbrahimi, Türkiye tarafında yaşanan bazı zorlukların çözümü için müzakereler yürütüldüğünü ifade etti. İbrahim'i ayrıca yabancı yatırımcıları kazanmak için enerji desteği, serbest bölgeler ve ortak sanayi bölgeleri korunması gibi teşviklerin önemine değindi. Kozereş, sınır kapısının faaliyete geçirilmesi için altyapının tamamlanması gerektiğini belirten başkonsolos, Türk tarafın bu güzergahtan transit hacmini arttırmak amacıyla Hoyrazi yolunun tamamlanmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.
Türkiye'deki Krom Medya şirketinin yöneticisi İran'ın Ankara Kültür Ateşesi ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Sahab Haber Ağı'nın İran İslam Kültür ve İletişim Kurumu'na dayandırdığı haberinde Türkiye'de faaliyet yürüten Krom Medya şirketinin yöneticisi Okan Yılmaz'ın İran'ın Ankara Kültür Ateşesi Seyir Kasım Nazemi ile bir araya geldiğini duyurdu. Okan Yılmaz, İran ve Türkiye'nin önemli kültürel ve sanatsal ortaklıklarına sahip olduğunu vurgularken, bu ortak noktalar tarihi deneyimlerimizden yararlanmak adına bizlere işbirliğini teşvik ediyor, dedi. Yılmaz ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'nın sinema bölümü tarafından İran filmlerinin Türkiye'de gösterimi için gerekli izinlerin alındığını belirtti ve bu süreçte İran'ın Ankara Kültür Ateşesi'nden destek beklediklerini ifade etti. Görüşmede söz alan İran'ın Ankara Kültür Ateşesi Seyir Kasım Nazemi ise 2025 yılının İran ve Türkiye için ortak kültür yılı olarak ilan edildiğini hatırlatırken, iki ülkenin üst düzey kültürel yetkilileri tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde bu yıl boyunca İran ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde birçok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek, dedi. Nazemi, Türkiye'nin İran için sadece bir komşu değil, aynı zamanda bir kültürel ortak olduğunu belirterek, biz Türkiye'de hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmiyoruz ve İran'a gelen birçok Türk ziyaretçiden de aynı duyguyu gördük ve duyduk ifadelerini kullandı. İran'ın Ankara Kültür Ateşesi, Krom Medya yöneticisinin İran Film Haftası düzenlenmesi ve İran'a özgü çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönündeki önerilerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu hedeflerin gerçekleşmesi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
Türk Teknik Direktörü İsmail Kartal, İran'da yeni görevine başlamak üzere İstanbul'dan Tahran'a geldi. Sahab Haber Ağı'nın Tasnim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İsmail Kartal, İran'ın önde gelen kulüplerinden Persepolis Teknik Direktörü olarak yeni görevine başlamak için İran'a geldi. Bugün İran'a gelen İsmail Kartal'ın yarın oynanacak kader maçlarından birinde takımın başında bulunmak üzere antrenmanlara katılacağı da belirtildi. İran Süper Ligi'nde 4. sırada yer alan Persepolis takımı yarın en önemli şampiyonluk adayı Traktör ile karşılaşacak.
Mahatma Gandhi Küresel Barış Ödülü, Filistin halkının yanında durma ve barışçıl çabalara katkı sağlama gerekçesiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne verildi. Sahab Haber Ağı'nın aktardığı haberinde Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Batı Asya ve Afrika'dan birçok ülkenin büyükelçileri ve diplomatlarının katılımı ile düzenlenen Barış ve Küresel Ödül Konferansı'nda Batı Asya'da barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan bazı bölge ülkeleriyle dini ve kültürel şahsiyetlerin takdir edildiğini aktardı. Etkinliği düzenleyenler İran İslam Cumhuriyeti, Güney Afrika, Irak ve Katar'ı Mahatma Gandhi, küresel barış ödülüne layık gördü. Ayrıca barış ve güvenliği sağlaması konusunda yoğun çaba sarf eden kültürel ve sosyal şahsiyetlere Nelson Mandela barış ödülü de verildi. Konferansta konuşan katılımcılar, uluslararası toplulukların Filistin halkına yönelik soykırım ve katliamları durdurmak konusundaki ihmalkarlığını ve duyarsızlığını kınadı.
Siyonist Yahudilerin üzerine saldırıları devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'ya yönelik vahşi saldırılarını 5. gününde sürdürerek Gazze Savaşı'nda kullanılan ölümcül taktiklerden yararlandı. Saat haber ağına göre işgalci ordu cuma akşamı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarını 5. gününde de sürdürdü ve Gazze Savaşı'nın yıkıcı taktiklerini kullandı. İsrail'in Meysal'ın yerleşkesine yönelik saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı ve bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Aynı zamanda işgalciler Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde askeri varlıklarını artırdı. İşgalci ordu ayrıca Gazze'deki esir takası, ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakılması planlanan Cenin mülteci kampındaki bazı esirlerin evlerine saldırdı. Siyonist rejim ordusu Gazze Savaşı'ndaki yenilgiden kaçmak için ateşkesi her gün ihlal ederken rejimin siyasi ve askeri yetkilileri bu savaşta başarısız olduklarını itiraf etmeye devam ediyor. Bu bağlamda Siyonist rejimin ordusuna görevli General Yitzhak Brit bir radyo röportajında şu açıklamalarda bulundu. İsrail ordusu Hamas'ın sadece %10'unu yok edebildi. Ordu subayları gerçeği söylemekten korkuyor. Yitzhak Brit sözlerini şöyle devam etti. İsrail Hamas'ı yenemedi. Ordu çok küçük ve Hamas hareketini yok etmek gibi bir görevi yerine getirebilecek durumda değil. Hamas'ın yok edilmesi bahanesiyle düzenlediğimiz tüm kutlamalar saçmalık. Gazze Savaşı'ndaki yenilginin etkileri Siyonist rejimin kabinesi ve bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun üzerinde devam ediyor. Filistin'in işgal altındaki topraklarında yapılan son anketler İsraillilerin çoğunluğunun Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim'deki güvenlik yenilgisindeki sorumluluğu nedeniyle görevinden istifa etmesi gerektiğine inandığını ortaya koydu. Siyonist Maarif gazetesinin yaptığı bu ankete göre İsraillilerin %62'si Netanyahu'nun 7 Ekim'deki güvenlik yenilgisinden sorumlu olduğunu belirtti. Gazze Savaşı'nın yenilgi gölgesi Siyonist rejim için her geçen gün daha da ağırlaşırken El Cezire tarafından yayımlanan belgeselin ardından Şehit Esinvar'ın cesaretini gösteren görüntülerin yayımlanması Siyonist medyada şaşkınlık yarattı. Siyonist rejimin 12. televizyon kanalı El Cezire'de yayımlanan bir programında yayımlanan Aksa Tufanı operasyonunun komuta odasına ilişkin belgeselin ardından şu açıklamayı yaptı. Bu belgesel, Kara Cumartesi günü Tel Aviv'in bilgi başarısızlığının boyutunu ortaya koydu. Bu İsrail kanalı El Cezire'nin araştırmasının Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e yönelik saldırısından önce bilgiye ve planlara erişim sağladığını gösterdiğini vurguladı. Bu raporda ifşanın Siyonist rejimin güvenlik sisteminin bu saldırıyı öngörme ve önleme konusundaki zayıflığını ve yetersizliğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi. Aynı rapora göre El Cezire'nin araştırması Yahya Sinvar'ın El Sultan Rafah'ta gizlice savaşı yönetirken hareketlerini gösteriyor. Bu Siyonist medya kuruluşu El Cezire belgeseli Esinvar'ın savaş sırasında Rafah'ta önceden ordu güçlerinin faaliyet gösterdiği bir evde haritaları incelerken gördüğünü ortaya koydu dedi. Maarif gazetesi de El Cezire'nin yayımladığı belgesel Esinvar'ın savaş sırasında sokaklarda bulunmaktan korkmadığını doğruluyor ifadelerini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kulipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. İşgal güçleri, İslami Direniş Hareketi ve işgal rejimi arasında imzalanan esir takası anlaşmasının ikinci turu kapsamında bugün müebbet ve yüksek süreli hapis cezası alan 200 Filistin esiri serbest bıraktı. Saab Haber Anan verdiği habere göre Filistin'i 114 esiri taşıyan 3 otobüs halkın yoğun ilgisi ve direnişe destek sloganları arasında Ramallah'a ulaştı. Esirlerden 16'sının Gazze şeridine gönderilmesi ve Gazze Avrupa hastanesinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra yaşadıkları bölgelere dönmeleri, 70 esirin ise Filistin dışına gönderilmesi bekleniyor. Serbest bırakılan esirlerin otobüslerden indikleri andan itibaren coşkulu kalabalık tarafından omuzlarda taşındıkları ifade edildi. Esirler Enformasyon Ofisi, esir takasının ikinci turunun İsrail'e 4 kadın askerin serbest bırakılmasına karşılık müebbet hapis mahkumu 121 esir ile çeşitli sürelerde hapse mahkum edilen 79 esirin serbest bırakılmasını kapsadığını, esirlerden 70'inin Filistin dışına gönderileceğini açıkladı. İzzettin el-Kassan Tugaydere bugün İsrail'e 4 kadın askeri Gazze kentindeki Filistin meydanında Kızıl Haç'a teslim etti. Hamas esir takası anlaşmasının ikinci turunda işgal rejimi zindanlarında tutulan müebbet ve yüksek hapis cezası mahkumu bir grup esirin özgürlüğe kavuşacağını açıklamıştı.
Gazze şeridinin bugün 4 İsrail'li kadın askeri esiri Kızıl Haç'a teslim etmesi bazı ayrıntılarla dikkat çekti. İsrail medyası bu durumu işgalci ordunun aşağılanması olarak nitelendirdi. Direniş mücahitleri İsrail'li esirlerin teslim edileceği platformun altına herkesin dikkatini çeken bir pankart astılar. Bu pankartta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere Siyonist rejimin üst düzey yetkililerinin fotoğrafları yer alıyordu ve üzerlerinde Siyonist Nazi suçluları yazıyordu. Ayrıca pankartın üzerinde İbranice olarak Siyonizm galip gelmeyecek ifadeleri yer aldı. Bir Filistinli anne esir takası için hazırlanan platforma ulaştı ve direniş savaşçıların üzerine çiçekler saçtı. 4 İsrailli esir Filistin meydanına giriş yaptıktan sonra direniş güçleri tarafından hazırlanan platforma çıkarıldı. Üzerlerinde askeri üniforma vardı ve gülerek sevinç içinde Gazze halkına el salladılar. Bazı İsrail medya organları İsrailli esirlerin görüntülerinin yayımlanmasının ardından şu yorumları yaptı. Kassam Tugaylar'ın platformda bulunan güçleri kadın askerlerimizin yanında gülerek ve el sallayarak duruyordu. Ellerinde tavır tüfekleri vardı. Bu silah İsrail özel kuvvetlerine özel olarak tahsis edilmiş bir silahtır. Bu ordumuz için büyük bir aşağılamadır.
Lübnanlı kaynaklar Siyonist rejim ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini bildirdi. Sahab Haber A, Mehr Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde Lübnanlı kaynakların Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba bölgesinde Siyonist rejim ordusu tarafından gerçekleştirilen büyük bir patlamadan bahsettiğini aktardı. Bazı Lübnanlı kaynaklara göre sınır köylerinde yaşayan birçok kişi yabancı numaralardan yüzlerce uyarı telefonu aldı. Bu aramalarda köylülere sınır bölgelerine dönmemeleri yönünde uyarılar yapıldığını belirtti.
Sahab Haber ağına göre Türkiye'nin Bolu ilindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan ölümcül yangın sadece bir insanlık felaketi olmakla kalmadı. Aynı zamanda iktidar partisinin ve muhalefet partilerinin arasında siyasi bir çatışma alanı haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan felaketin ardından taze mesajı yayımlayarak olayın nedenlerini araştırmak amacıyla hukuki ve idari soruşturmalara başladığını açıkladı. 6 savcı ve bir inceleme komitesinin görevlendirildiğini belirten Erdoğan, hükümetin olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Ancak Erdoğan siyasi ortamın sakinleşmesi gerektiğini vurgulayarak bu gibi trajik olaylar siyasi saldırılara gerekçe yapılmamalıdır dedi. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi liderleri hükümetin kriz yönetimini ve güvenlik denetimlerini eleştirerek iktidarın turistik tesislerin güvenliği ve acil müdahale süreçlerinde yetersiz kaldığını savundular. CHP lideri Özgür Özel, yangının başladığı yerin ve sorumluların netleştiğini belirterek hükümeti kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ile suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki istikrarı sağlamak için genel seçimlerin gerekli olduğunu ancak bu seçimlerin yapılmasının yıllar alabileceğini belirtti. Sahab Haber ağına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı 24 Ocak Cuma günü Suriye ile ilgili yayınladığı açıklamada genel seçimlerin sonuçlarının herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurguladı ve bu sürecin zorlu ve zaman alıcı olduğunu ifade etti.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren Palisades ve Eaton orman yangınlarında ölü sayısı 28'e yükseldi. Toplam 37.469 dönümlük alanın yandığı açıklandı.
Foreign Policy dergisi insani yardım sağlayan kuruluşların Amerikan Başkanı Donald Trump'ın politikalarından faaliyetlerinden geldiğebileceği endişesi taşıdığını ve bunun dünya üzerinde milyonlarca ihtiyaç sahibi insana etkileyebileceğini yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suriye'deki Şiilere yönelik artan şiddetin sebepleriyle ilgili. Suriye'de Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından 45 gün sonra silahlı grupların, özellikle Tahrir Şam'a bağlı unsurların ülkedeki Şiilere yönelik şiddeti artış göstermiştir. Silahlı unsurların Suriye'nin Humus vilayetinde yer alan El Kanise köyüne düzenlediği saldırıda 10 Şii Suriyeli hayatını kaybetti. Aynı zamanda bu köyde 5 kişi gözaltına alındı ve köy sakinleri şiddet ve tacize maruz kaldı. Buna ek olarak Tarin köyünde 3 Şii vatandaş tutuklanırken 3 kişi de silahlı saldırıda yaralandı. Tahrir Şam'a bağlı unsurlar Kefarnan köyüne saldırarak 27 kişiyi gözaltına aldı ve bazı köy sakinlerini yaraladı. El Culani'ye bağlı gruplar ise El Gazile ve El Hamam köylerinde 4 kişi infaz etti, 5 kişi tutukladı ve 10 kişiyi yaraladı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin raporuna göre çarşamba günü El Culani'ye bağlı silahlı unsurlar Humus'un batısındaki El Gur kasabasına girerek 4 kişiyi doğrudan başlarından vurarak infaz etti. Aynı grup çatışmalara karıştıkları iddiasıyla 2 kişiyi daha öldürdü. Bu şiddet olayları sadece Humus ile sınırlı kalmadı. Humus, Hama ve Suriye'nin kıyı bölgeleri çok sayıda infaza sahne oldu. Ülkedeki Şiilerin büyük bir kısmı silahlı unsurların saldırılarından kaçarak ülke içinde ve özellikle Lübnan'da mülteci durumuna dönüştü ve zor koşullarda yaşamaktadır. Ölenlerin arasında kadınlar ve çocukların bulunması yerel halkın acılarını daha da derinleştirmiştir. Bu saldırılarla ilgili olarak şunlar ifade edilebilir.
Birinci olarak bu saldırılar ya doğrudan Abu Muhammed Culani'nin izniyle gerçekleşmektedir ya da o bağlı gruplar üzerinde yeterli kontrole sahip değildir. Tahrir ile Şam ile işbirliği yapan birçok terör örgütü çeşitli nedenlerle örneğin güç paylaşımı için bu gruba bağlı hareket etmeyebilir. İkinci olarak Şii nüfusun hedef alınması sadece askeri bir operasyon değil, aynı zamanda bu bölgelerde korku ve istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan sistematik bir harekettir. Yeni kurulan hükümet Şiilere baskı uygulayarak onları boyun eğmeye zorlamaya çalışıyor olabilir. Üçüncü olarak bu saldırılar Esad yönetimine yakın grupları ve temizlemek ya kaçmaya zorlamak ya da yeni hükümete karşı herhangi bir direnişi önlemek amacıyla düzenliyor olabilir. Dördüncü olarak artan saldırılar Suriye'deki mezhepsel ve etnik gerilimlere daha da tırmandırarak iç savaşı körüklüyor. Bu da büyük bir insani krize yol açıyor. Beşinci olarak 10-45 gün içinde yüzlerce Şii öldürüldü veya yaralandı. Bu bölgede ciddi bir insan hakları ihlali ve insani kriz yaşandığını gösteriyor. Ancak Esad'ı insan hakları ihlalleriyle suçlayan uluslararası güçler bu şiddeti durdurmak için hiçbir somut adım atmadı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, Perşembe akşamı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Suriye'nin egemenliğini ve petrol ve toprak bütünlüğünü destekleme politikasına da vurguladı. Ayrıca Şii ve Alevi bölgelerinde silahlı grupların keyfi eylemlerine ilişkin haberler karşısında duyduğu endişeyi de dile getirdi ve azınlık haklarının korunması gerektiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz NATO'nun Ukrayna'daki yenilginin sonuçlarından endişeli olmasıyla ilgili. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmasının dünyanın en büyük askeri ittifakının caydırıcılığını zayıflatacağını ve bu caydırıcılığı yeniden tesis etmek için trilyonlarca dolara ihtiyaç duyulacağını belirtti. Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken NATO Genel Sekreteri uyarıda bulunarak şu açıklama yaptı. Eğer Ukrayna başarısız olursa NATO'nun geri kalanının caydırıcılığını yeniden sağlamak için şu anda planladığımızdan çok daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacağız. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Mark Rutte, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi gerektiğini belirterek geri adım atmamalıyız dedi. Rutte'un bu uyarıları, Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine dair açıklamaların ardından geldi. Trump, seçim kampanyası sırasında 24 saat içinde savaşı bitireceğini iddia etmekten vazgeçmiş olsa da, Ukrayna'ya yapılan yardımları gözden geçirme sözü vermeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya ile herhangi bir kötü anlaşmanın Batı için büyük bir jeopolitik hata olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı. Eğer Rusya ile kötü bir anlaşmaya varırsak, Putin, Kuzey Kore ve Çin liderleriyle zafer kutlaması yapacak, bu kabul edilemez. Öte yandan Trump, Fox News'a verdiği röportajda Rusya'yı büyük yaptırımlarla tehdit etti ve şu açıklama yaptı. Eğer bu savaş yakında çözülmezse Rusya'ya devasa vergiler, ağır yaptırımlar ve büyük ekonomik cezalar uygulayacağım ama bunu yapmak istemiyorum çünkü Rus halkını seviyorum.
Trump'ın bu açıklamaları Avrupa'da onun Ukrayna politikasına yönelik bazı umutlar da doğurdu. Avrupa'daki bazı çevreler Trump'ın Ukrayna'daki savaşı tamamen bitirme niyetinde olmadığını düşünmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma planını destekleyerek bunun savaşın bitirilmesi açısından etkili olabileceğini söyledi. Trump, NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunuyor ve üye ülkelerin gayri safi iç hasılaların %5'ini savunmaya ayırmalarını da talep ediyor. Ancak Rutte, Trump'ın talebine şu şekilde yanıt verdi. Büyük bir ekonomik kriz mi istiyorsunuz? Rusya'nın güçlenmesine izin verirsek sadece askeri değil sosyal sistemlerimiz de çöker. Şu an Rusya bizi tehdit edemiyor ama savunmaya daha fazla yatırım yapmasak 4-5 yıl içinde bu durum değişebilir. Avrupa'da ise bu konuda derin görüş ayrılıkları da bulunuyor. Avrupa ülkeleri ile Amerika arasında NATO harcamaları konusunda büyük bir fikir ayrılığı var. Trump, NATO'nun Amerika için artık bir yük olduğunu savunurken şu ifadeleri kullanıyor. Biz NATO üyelerini koruyoruz ama onlar bizi korumuyor. Bu nedenle neden onların güvenliği için para harcamaya devam edelim? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump ve Avrupa ülkeleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Rutte'nin amacı Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya ikna etmek, aksi halde ileride çok daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalacaklarını anlatmıştık. Ancak Avrupa ekonomisi durgunluk ve enflasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Birçok Avrupa ülkesi artan askeri harcamalar için bütçe ayırmakta zorlanıyorlar. Eğer Trump ticaret tarifelerini artırırsa Avrupa ekonomisi daha da kötü bir duruma düşebilir. Özetle NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa'yı daha fazla savunma harcaması yapmaya teşvik etmeye çalışırken ekonomik zorluklar ve Trump'ın politikaları NATO içinde büyük bir belirsizlik yaratıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle bir kez daha sizlere başsağlığı dilerken programlarımızın devamını dinlemeye davet ediyoruz. Akşam yayınımız İran basınından seçmeler, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü özel programı ve Cennet Yolcusu podcast ile devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesi geçen hafta Tahran'da şehit edilen iki yargıcın inkılap karşıtı gruplarınca saldırıya uğradıklarından kesinleştiğini, İslam İnkılabı liderinin ekonomi aktivistleriyle görüşmesinde yetki edilen, konuşmak yerine harekette geçip halkın sorunlarını çözmeleri gerektiğini söylediğini, ülkedeki koridorların dünya ekonomisine hayat veren damarlar olduğunu belirtiyor. Horasan gazetesi Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Rusya televizyon kanallarına verdiği röportajı aktardığı haberinde kısaca şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanı Rusya'nın Kanal 1'ine verdiği röportajda İran'ın yeni ortaya çıkmış bir ülke olmadığını ve aşırı taleplerin çerçevesiyle şekillenmediğini ifade etti. Ve biz varız ve kalacağız. Elbette Rusya Federasyonu ile imzaladığımız uzun vadeli bir stratejik anlaşma ne Rusya'nın ne de İran'ın başkalarının bizim için tasarladığı talepleri kabul etmeyeceğini göstermektedir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian yaptığı açıklamanın devamında İran yeni ortaya çıkmış bir ülke değildir ve aşırı taleplerin belirlediği bakış açılarıyla şekillenmemiştir. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız uzun vadeli ve stratejik anlaşma ne Rusya'nın ne de İran'ın başkalarının bize dayattığı talepleri kabul etmeyeceğini göstermektedir. Ayrıca bölgedeki politikaları, huzuru, güvenliği, kalkınmayı ve ekonomiyi birlikte geliştirebileceğimizi göstermektedir dedi. Dünyaya mesajım şu, biz kimseye karşı değiliz. Biz zulüm ve cinayeti, güç kullanıp zayıf ülkelerin kaynaklarını ve zenginliklerini yağmalayanlara karşıyız diyen Pezeşkian, İran'ın nükleer bomba ve füze peşinde olduğunu söylüyorlar. Biz nasıl bir tehdit olabiliriz? Tek isteğimiz, özgür kalmak, özgürce yaşamak ve dünyanın öbür ucundan gelip bizi kendi oyunlarına alet etmek isteyenlerin elinde oyuncak olmamaktır şeklinde konuştu.
Cumhur İslami Gazetesi şehit yargıçlar için Mutahhari Medresesi'nde yaz ve anma merasımı düzenlendiğini, İslam İnkılabı liderinin yürütme organlarının özel sektöre destek sağlamaları gerektiğini söylediğini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran'da nükleer silah yapıldığına dair kanıt olmadığını belirttiğini duyuruyor. İtilat gazetesi Amiral Tengsiri'nin Büyük Peygamber tatbikatı ile ilgili açıklamasını aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Büyük Peygamber 19. Kuvvet Deniz Tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada bu tatbikatın temel amaçlarından birinin komşu ülkeleri barış ve dostluk mesajı ile uluslararası su yollarında güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve Aziz Şehit Hüseyin Muncezi'nin adıyla onurlandırılan Büyük Peygamber 19. Kuvvet Tatbikatı Fars Körfezi sularında ve Buşehr ile Huzestan illerinde düzenlenmektedir. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri bu tatbikatın özelliklerini anlatarak Büyük Peygamber 19. Tatbikatının Fars Körfezi'nin kuzey ve orta bölgelerinde Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin 3 alanında gerçekleştirildiğini ifade etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı bu tatbikatın komşu ülkeleri barışı dostluk mesajı taşıdığını belirterek, Körfez'in hassas bölgesindeki güvenliği komşu ülkelerle birlikte sağlayabilecek güçteyiz ve her türlü tehdide karşı kararlılıkla durabiliriz dedi. Komutan ayrıca bu tatbikatın diğer bir mesajının bölge dışı ülkelere yönelik olduğunu ve onların bu bölgede bulunmalarının güvenliği bozduğunu, bu hassas bölgede kalıcı bir güvenlik sağlamayacaklarını anlamaları gerektiğini vurguladı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, uluslararası su yollarının güvenliğinin sağlanmasının, deniz taşımacılığı ve bölgesel ekonomik güvenliğin korunmasının bu tatbikatın diğer amaçlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.
Pahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi nükleer müzakereler konusunda Oman'ın arabulucu olmayı hazır olduğunu duyurduğunu, Irak'ta büyük bir petrol sahası bulunduğunu, Hamas'a binlercesinin katılması ile Sinvalar ve Haniyelilerin doğduğunu belirtiyor. Camicam gazetesi, Siyonist rejimin direnişin altyapısını yok ettiği iddiasıyla ilgili Hizbullah'ın açıklamasını şöyle aktarıyor.
Lübnan parlamentosundaki Hizbullah temsilcisi Ali Feyyaz, Siyonist rejimin ateşkesi defalarca ihlal etmesi karşısında ülke hükümeti ve uluslararası partilerin sergilediği zayıf tutumu eleştirerek, işgalcilerin direnişin altyapısını yok ettikleri iddiasının tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasında belirlenen 60 günlük süre yaklaşırken Siyonist rejim anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor. Hizbullah milletvekili Ali Feyyaz, Siyonist rejimin özellikle ateşkes döneminde Lübnan'ın güney kesimlerine yönelik saldırganlıkları sonucunda bu bölgelerde çok sayıda yerleşim yeri ve altyapının tahrip edildiğini, onlarca Lübnan vatandaşının şehit edildiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Paris ve Türkçe yayınlarının cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatarım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Paris ve yayınlarını canlı olarak ve yarışıdan istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Paris Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Musa Kazım aleyhisselam, sabırlı mücahit. Kerbela faciasından sonra Ehl-i Beyt imamları arasında İmam Musa Kazım aleyhisselamın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O Hazret parlak imametinin önemli bir bölümünü sürgün veya hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Öyle bir imam ki çok zor bir dönemde imamete yetişti ve değerli hayatı boyunca büyük zorluklara katlandı. Sahip olduğu eşsiz sabır ve direnişiyle toplumun en kritik şartlarında bize yaşam dersi verdi. Ehl-i Beyt aleyhisselam aşıkları yıllar boyunca bu imamın siyeri ve öğretici vecizlerini kendi yaşamlarına örnek alarak erdemlik yolunda ilerleyip saadet zirvelerini fethettiler. Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehadeti nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı dileyerek bu münasebetle hazırladığımız programı dinlemeye davet ediyoruz.
İmam Musa Kazım aleyhisselam, Abbasilerin en güçlü iki halifesi olan Mansur ve Harun ile en zorbalarından ikisi olan Mehdi ve Hadi'nin döneminde yaşadı. İslam beldeleri yeni yapılan fetihler sayesinde çok genişlemiş, yüklü ganimetler ve servetler Abbasilerin gücüne güç katmıştı. Diğer yandan bazı sapkın akımlar ve düşünceler de korkusuzca İslam dünyasında cirit atıyordu. Bu şartlarda halkın zihninde ve düşüncelerinde birçok çelişki yaşanırken söz konusu düşünce çatışmaları halkın siyasi ve İslami bilincini adeta bir afet gibi kemiriyordu. Tabii bu ortamda iktidardaki halifeler de halkın yaşadığı düşünce şaşkınlığını suistimal ediyor ve kendi güçlerine güç katıyordu. İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı çağın puslu havası adeta asil İslami marife sahip Alevi davetçilere hayatı dar ediyordu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi İmam Musa Kazım aleyhisselamın yaşadığı dönemin zorluğunu şöyle anlatıyor. O dönemde şiir ve sanat, fıkıh ve hadis, hatta zahitlik bile güç erbabının hizmetinde ve onların zorbalığı için bir araç haline gelmişti. Hilafet düzenini ciddi bir tehlike tehdit etmiyor ve halifeyi de derin ve sürekli olan Ehl-i Beyt'in davetinden gafil bırakmıyordu. Bu dönemde Ehl-i Beyt ve sadık dostlarının siyasi ve fikri hareketi ve mücadelesini gelişme ve devam fırsatı veren tek şey, o saygın insanların yılmaz çalışması, önemli cihatları ve ilahi yöntem olan takiye idi. İşte bu şekilde Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselamın cihadının şaşırtıcı büyüklüğü aşikar oluyor.
Kerbela faciası ardından Ehl-i Beyt imamlar arasında İmam Musa Kazım'ın çektiği acı ve çile diğerlerine göre çok daha fazla ve acıydı. O Hazret Parlak İmameti'nin önemli bir bölümünü sürgün ve hapiste geçirmesine rağmen sahip olduğu dinamik ruh hali ve geniş çaplı faaliyeti nedeniyle Ehl-i Beyt'e gönül verenleri en zor şartlarda bile saadet ve nur kaynağına hidayet etmeyi başardı. İmam Musa Kazım aleyhisselam genç yaşta İslami toplumun liderliği ve imametini Abbasi Halife Mansur'un güç zirvesinde olduğu ve Ehl-i Beyt ile derin düşmanlığı olduğu halde üstlendi. Abbasi halifelerinin yaygın olan siyaseti Ehl-i Beyt'i sevenlere eziyet etmek ve onları öldürmekti. Mansur da diğer Abbasi halifeleri gibi aynı siyaseti izleyerek Resulullah Ehl-i Beyt'inden birçokları hatta kendi yakınları ve dönemin büyüklerini de öldürerek onların cesetlerini bilinmeyen yerlere bıraktı. Bu konu ise Mansur'un ölümü ardından ortaya çıktı.
Bu halifenin döneminde Müslümanların imametini devralan İmam Musa Kazım aleyhisselam en baştan sıkı gözetim altında tutuldu. Öyle ki birçok Ehl-i Beyt dostu İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadeti ardından kimin imam olduğu ve kime başvurmaları gerektiğini bilmiyor ve bilenler de büyük zorlukların ardından İmam Musa Kazım aleyhisselama ulaşabiliyordu. O Hazret kendi dostlarına takiye yöntemini izlemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. Eğer sizin benden bir söz duyduğunuzu, benden talimat aldıklarınızı veya benimle irtibatta olduklarınızı bilirlerse sizi öldürürler. Öyleyse dikkatli olun ve takiye yapın.
O Hazret de diğer Ehl-i Beyt imamları gibi yaşadığı tüm zorluklar ve kısıtlamalara rağmen marifete susamış olanlara birçok hadis öğretti. Seyyid bin Tavuz bu konuda şöyle diyor. İmam Musa Kazım aleyhisselamın birçok özel dostları ve Şiiler o Hazret'in huzurunda toplanmış ve o Hazret'e yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ve değerli sözleri yazıyorlardı. O Hazret de tıpkı babaları gibi ilim ve fazilet deniziydi. Ve o Hazret'ten aldıkları dersler nedeniyle birçokları hocalık, fakihlik mertebesine erişen Kur'an-ı Kerim müfessiri olan sayısız öğrenci yetişti.
Ehl-i Sünnet'in tanınan bilginlerinden Bin Hecer Heysemi, İmam Musa Kazım aleyhisselamın bilimsel mertebesini anlatarak şöyle diyor. Musa Kazım, babasının ilim varisi ve fazl ile kemaline sahip biriydi. Kendisi, bilgisiz ve nadan insanlara karşı davranışta sahip olduğu şaşırtıcı sabır sayesinde Kazım olarak tanındı ve döneminde de ilahi marif, bilim ve bağışlamada onun seviyesine kimse ulaşamazdı. İmam Musa Kazım aleyhisselam 35 yıl süren cihat, hapis, sürgün ve endişe içinde geçen imameti döneminde birçok dostlarının el birliğiyle dönemin zorba hükümetinin baskısı altında ilahi hükümleri toplamayı başardı ve bu şekilde geçen bereketli ömrünün 55. yılında, Hicri 183 yılında ve Harun Reşid'in emri üzerine zindanda gardiyanı tarafından zehirlenerek şehit oldu. Harun ise halk karşısında imamın şehadeti suçundan kendini temizlemek amacı ile imamın gardiyanı tarafından zehirlendiğini belirterek ''Allah Zendi bin Şahik'e lanet etsin, o bu işi benim iznim olmadan yaptı'' yalanını yaymaya çalıştı.
Ehl-i Beyt imamlarının yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet münasebetiyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. İran Radyo Podcast. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Selman Farsi hakkında şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcastte Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatına değineceğiz. Gerçeği bulmak için iniş çıkışlar yaşayan ve nihayetinde kaybettiği gerçeğini İslam'da bulan bir şahsiyet. Uzun yıllar boyunca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yanında olup o Hazretin bereketli varlığından yararlanıyordu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Salman Farsi İslam mektebinde öğrendiği her şeyi uygulayarak hayatına devam etmiş ve tarihte ölümsüzleşmiştir. Bugünkü sohbetimizde ise Selman-ı Farsi'nin Medain üzerindeki hükümdarlığı ve hayatının son günlerine değinmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yüce İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından sonra Salman-ı Farsi, İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Ve Ömer bin Hattab tarafından Medain'in hükümdarlığına atanıncaya kadar İslam'ın ilerlemesi için çok büyük çaba sarf etti. Medain yönetiminin başlangıcında insanlar lüks saraylara ve lüks kıyafetlere sahip olan hükümdarların geçmiş zihniyetlerinden dolayı yeni hükümdarın şehre büyük bir ihtişamla geleceğini düşünüyorlardı. Onlar yeni hükümdarın Selman-ı Farsi adında bir kişi olduğunu bilmiyorlardı. Her sınıf ve kesimden insanlar onu karşılamak için şehrin giriş kapısına doğru hareket etmişlerdi. Bir süre öylece beklediler. Sonra eşeğiyle beraber onlara doğru gelen bir adamı gördüler. Adam yaklaşınca ona sordular. Yolda Medain emirini gördünüz mü? Diye. O, onu tanımadığını ve kim olduğunu sordu. Selman-ı Farsi'nin peygamberimizin sahabelerinden biri olduğunu söylediler. O da şöyle karşılık verdi. Emiri tanımıyorum fakat Selman benim. Çok sıradan ve basit giyimli, eşeğin sırtında ve yanında da hiçbir hizmetçisi olmayan bir adamın, 7 şehri kapsayan Medain gibi geniş bir alanı yönetebilmesi onlar için inanılması zor bir durumdu. Selman-ı Farsi şehre girdi. Yaşlılar ve yetkililer Selman'ın ikametgahının İvan Medain olmasını istediler. İvan Medain veya Kasr-ı Kemeri Sasani döneminin en büyük mimari şaheserlerinden biri sayılırdı. Selman oraya gitmeyi reddetti ve şöyle dedi. Ben saraya girecek bir insan değilim. Bunun üzerine şehrin ortasında bir dükkan kiralayıp oraya yerleşmeye karar verdi. Selman-ı Farsi Medain'e vardığı andan itibaren bütün fakirleri, işçileri, meslek ve teknik adamlarını yanına çağırarak şöyle konuştu. Sizi çok önemli bir mesele için buraya çağırdım. İslam dininin aşırı mal mülk biriktirmeyi yasakladığını bilmenizi isterim. Ey sanayiciler, sizi desteklediğimi ve dükkanımın kapısının sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Her meslekten, her kesimden insanlardan kendilerine bir temsilci seçmelerini istiyorum. Ki bir sorun ya da şikayet ortaya çıktığında o işin liderine başvurabilsinler. Yüce Allah insanların emeklerinin meyvesinden faydalanmasını istiyor. Ben de hazineden elde ettiğim 5000 dirhemlik gelirimin tamamını muhtaçlara ve yoksullara veriyorum. Sepet örüyorum ve emeğimin meyvelerini yiyorum. Bu sözlerin ardından orada bulunan halk arasından bu yöntemin çok iyi bir yöntem olduğuna dair sesler yükselmeye başladı. Onlar şöyle diyorlardı, ey emir, bu sözleri daha önce hiç duymamıştık. Selman ise şöyle karşılık verdi, bu gerçek İslam'dır. Selman'ın Medain'deki hükümdarlığı Hicri 17. yılında başlamış ve ömrünün sonuna kadar 17 ila 19 yıl kadar sürmüştür. O ilk başta ikinci halifenin Medain'in yönetim sorumluluğu yönündeki teklifini kabul etmedi. Halifenin yoğun ısrarı üzerine Hazreti Ali aleyhisselam ile istişarede bulundu ve sonunda sorumluluğu üstlendi. Selman'ın hükümetle, mevki makamla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak topluma karşı sorumluluğu ve dönemin şartları onu bu sorumluluğu kabul etmeye yöneltti. Hicri Şems'i 17. yılında Muaviye güç arayışına, zenginliğe ve lükse yönelerek yanlış bir İslam imajı çizdi. Selman-ı Farsi'nin bazı arkadaşları ve çevresindekiler de güç ve zenginliğin çekiciliğinden etkilenmişlerdi. Ancak Selman, hükümdarlığı döneminde hazineyi halkın ihtiyaçları doğrultusunda harcadı. Hatta kişisel haklarını dahi ihtiyaç sahipleri arasında paylaştırıyordu. Selman'ın sade hayatı ve halka yönelik davranışları, onun halk arasındaki mahbubiyeti ve ilgisini artırdı. Selman'ın tüm mal varlığı, üzerinde oturduğu bir deri, abdest ve temizlenmek için bir su kabı ve yürürken ona yaslandığı bir bastondan ibaretti. Bir gün çok şiddetli bir yağmur yağdı ve Dicle Nehri taştı. Oluşan sel birçok ev, bahçe ve Salman'ın da evini yok etti. Bütün insanlar mallarının kaybından dolayı korkmuş, öfkelenmiş, bağırıp çağırmaya başlamışlardı. Bu sırada Salman yerinden kalktı, yatağın derisini omuzuna aldı, eline su kabını ve diğer eliyle de bastonunu alıp hiçbir korku ve tedirginlik duymadan yürüdü ve ölümden kurtuldu. O zaman şöyle buyurdu: İşte böyle, salih ve hafif kalpli, dünya düşkünü olmayan kimseler kıyamet gününde kurtulacaklar. Salman'a göre hükümet ve iktidar, yönetimdeki birçok insanın aksine halka hizmet etmek için kullanılan bir araçtı. Kendisine iktidar ve hükümdarlık hakkında sorular sordukları rivayet edilir. Salman bu sorulara şöyle karşılık verirdi: Kullanma döneminin tatlılığı ve ayrılığının acısı demek. Bu, görünen hükümetin dünyevi açıdan tatlı olduğu anlamına gelir. Ama gerçek şu ki her gücün bir sonu vardır ve bu son çok acıdır. Başka bir yerde de bu konuda şöyle diyor: Dünya benekli ve güzel görünümlü bir yılana benzerken içi güzel olmadığı gibi hatta öldürücü de olabilir. Salman-ı Farsi'nin yönetim şekli hak merkezli bir yönetime dayanıyordu. Salman'ın yaptığı şeylerden biri peygamberin davranış ve düşüncelerini yeniden yaratmaktı. O, bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimiz'in ismini zikrediyordu. Hakkın peygambere uymak olduğunu vurguluyordu. Bir defasında iki kişi onun yanına gelip, ''Sen Salman, Resulullah'ın ashabı mısın?'' diye sorarlar. O şöyle karşılık verir: ''Benim Resulullah'ın sahabesi olup olmadığım belli değil. Çünkü Resulullah'ın gerçek sahabesi sadece bu dünyada değil, Anis ve Mun semalarında da Resulullah'ın yanında olandır.'' Yönetim çok ilim gerektiren bir sorumluluk sayılır. Salman sorumluluğundan önce Peygamber Efendimiz döneminde yapılan çeşitli istişare ve tartışmalarda ilmini sürekli sergileyen bir insandı. Dini, sosyal, siyasi hatta askeri bilgilerinin üst seviyede olduğunu defalarca gözler önüne sermişti. Öte yandan zamanının ariflerinden biri olarak da biliniyordu. Genellikle Salman'ın sade yaşam biçimi, Salman'ın yönetimini ve sosyal meselelerini daha az görünür kılıyordu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kişi iman ve insanlık seviyesine ulaştığında sosyal ve kültürel sorumluluklara daha fazla önem verir ve sessiz kalmaz. Salman'ın anlayış derinliği ve bilgi genişliği o kadar fazlaydı ki, ikinci halife Ömer bin Hattab birçok karmaşık hükümet sorununu Salman'ın özel tavsiyeleriyle çözmüştür. Birçok kez Salman halifeyi görmeye gittiğinde halife yanındaki herkesi dışarı çıkarırdı ve Salman'la baş başa görüşmek isterdi. Burada ilginç olan konu şu ki, hükümete ve halifeye istişare boyutu, Salman'ın ihtilaf durumlarında halifeye eşlik etmesini sağlamamış, hatta ikinci halifeye resmi bir mektup yazarken bazı şeylerden de bahsetmiş ve hükümet yönetim şeklinin şimdiki yönetim şekli değil, Peygamber Efendimizin yöntemiyle olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce İslam peygamberi ashabına şöyle buyururdu. Hanginiz daima oruç tutuyor? Salman şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hanginiz geceleri uyanık kalır? Salman yine şöyle dedi. Ben ey Allah'ın elçisi. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurdu. Hanginiz her gün Kur'an okuyor? Salman yine şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın elçisi. Bu sırada Peygamber Efendimizin ashabından biri öfkelenerek şöyle dedi. Ya Resulallah, Salman İranlı biridir ve bize üstünlük taslamak istiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Sen kim, Lokman-ı Hekim kim? Kendisine sorun, size cevap verecektir. O adam Salman'a şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu, her zaman oruç tuttuğunu söylememiş miydin? Dedi ki, evet. Adam yine dedi ki, ama gördüm ki çoğu gün yemek yiyorsun. Salman şöyle dedi, düşündüğünüz gibi değil. Ben ayın 3 günü oruç tutuyorum ve Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik getirirse bu 10 kat artırılır. Şaban'ı da Ramazan ayına bağlıyorum ki bu da sürekli oruç tutmak gibi olur. Adam bütün geceyi uyanık ibadetle geçirdiğini söylememiş miydin? Der. Salman şöyle karşılık verir. Evet. Ama sen gecenin çoğunu uyuyorsun. Dedi. Salman ise şöyle karşılık verdi. Düşündüğünüz gibi değil. Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurduğunu duydum. Kim geceyi teharetle uyursa sanki tüm geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Ben de her geceyi teharetle geçiririm. Adam yine şöyle dedi. Sen her gün Kur'an-ı Kerim hatmettiğini söylememiş miydin? Salman şöyle dedi. Evet. Adam dedi ki, ama sen günün büyük bir kısmında sessizsin. Salman yine şöyle dedi. Düşündüğünüz gibi değil. Efendim Resulullah'tan Hazreti Ali aleyhisselama şöyle dediğini işittim. Ey Ebal Hasan, ümmetim arasında İhlas suresini bir kez okuyan biri, Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okumuş gibi olur. Ve ben de her gece 3 defa Tevhid suresini okurum. Bunun üzerine adam artık söyleyecek bir şey bulamaz ve kalkıp gider. Salman Farsi inançlı ve örnek yaşam tarzıyla Müslümanların, özellikle sosyal sorumluluk taşıyanların hayatları için mükemmel bir model sayılır. Tarihe bakıldığında sade yaşamının son saatlerinde bile dini değerlere sürekli saygı duymuş, iyiliği emredip kötülükten men etme görevini yerine getirmiştir. Bir gün ölüm döşeğindeyken Peygamber Efendimizin ashabından birkaç kişi onu ziyarete geldiler. Salman'ın onlara bakınca gözleri yaşlarla doldu ve onlara şöyle seslendi. Peygamberin sade yaşamak ve hayattaki hareketlere özgünlük kazandırmak emrini nasıl yerine getirdiğimi bilmiyorum. Ben ve sizler bu emre ne kadar uyduk, sadık kaldık, bilmiyorum. Elbette herkes Salman'ın Peygamber Efendimizin sahabelerinin başı olduğunu, Peygamber Efendimizin hayat tarzını takip etmede lideri olduğunu biliyordu ve ömrünün sonuna kadar sürekli Peygamber Efendimiz'i örnek aldı. Resulullah'ın emrini hatırlatan Salman, dünya düşkünlüğü, mal mülk hastalığına yakalanan bazı sahabeleri Peygamber Efendimizin temiz, muhlis ve saf sahabelerinden ayırmak istedi. Aslında Salman, Peygamber Efendimizin o sahabelerini görünce ağlayarak Resulullah'ın emrini hatırlamıştı. Nezaket ve tevazunun zirvesinde, güç ve zenginliğin etkisi ve baskısı altında kalarak ezilen bazıları ve sahabeyi iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya davet ediyordu. Güvenilir kaynaklara göre Salman, Osman'ın halifeliği döneminde Hicri Şems'i 33 yılında Safer ayının 8. gününde Medain'de vefat etti. Salman'ın eşi Bokiro'dan Salman'ın öldüğünde 4 kapalı bir odada olduğu rivayet edilmiştir. Benden kapıları açmamı istedi. Çünkü bugün hangi kapıdan geleceğini bilmediği bir misafiri olduğunu söyledi. Sonra da güzel kokular sürüp yatağının etrafında dolaşıp durdu. Saatler sonra da yatağında uyurken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salman ölümünden sonra Medain'e defnedildi ve türbesi müminler için bir ziyaret yeri haline geldi. Bugün bu türbe Bağdat'ın 30 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Ünlü Şii hukukçu Şeyh Tusi, masum imamların ziyaretnamelerini konu alan Et-Tehzib kitabında Salman-ı Farsi ile ilgili bir ziyaretnameyi işaret etmiştir. Bu ziyaretnamede Allah'ın bu salih kulu, Salman'ın karakterinin bazı özellikleri belirtilmektedir. Allah'a itaat, Resulullah'a uymak, Peygamberin halefine yardım etmek, Peygamberin ehli beytine saygıya davet, doğruyu söylemek, açık ve gizli davet, hakkı kesin bilmek ve bunda sebat etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, Allah'ın tevekkülü, acı ve zulümler karşısında sabır, ümmetin doğruluğu ve yardımseverliği. Ayrıca bu Salman'ın manevi ve yüksek makamından bahsedilmiştir bu ziyaretnamede. Bunlardan bazıları şöyledir. Selam sana
Ey Resulullah'ın arkadaşı ve dostu! Selam olsun sana ey iyilik ve mutluluk ehlinin büyük sırlarının mahzeni. Selam sana ey geçmiş çağlardaki dünyanın iyilerinin bakiyesi. Şehadet ederim ki sen peygamberine, vasisine yardıma hazır olan ehl-i beyt ehlindensin. Şehadet ederim ki sen 10. derece iman sahibisin. Güçlü ve kuvvetli delillere sahipsin. Sen insanların girip ilim öğrenmesi gereken Allah'ın hidayet kapısısın. Salman-ı Farsi uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunarak Peygamber Efendimizin kurtarma gemisiyle hakikat denizine ayak bastı. Müslümanlar arasında o kadar saygı ve sevgi görüyordu ki muhacirler ve ensar onu kendilerinden biliyorlardı. Onun Mekke muhacirleriyle birlikte gelmediğini, onların peşinden geldiğini iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tüm bunlara cevaben şöyle buyurdu: Selman bizim ehl-i beytimizdendir. Salman hakikate mensuptu. Etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemez. Pek çok savaşta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında yer aldı. Hendek Savaşı konusundaki bilgisi, dehası herkes üzerinde daha da netleşti. O hakikat yolunda yetişenlerden ve hakikat kapısındaki saflardandır. Tüm hayatı boyunca İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında hiç kimse Salman'ın bilgi ve ilim seviyesine ulaşamamış. O Resulullah'tan ve peygamberlik ilminin açıklığında çok şey öğrenmiştir. Kök sal ki attığın her adım sonsuza kadar onun düşüncesinin gölgesinde kalsın. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Salman'a baksın. Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatını ele aldığımız Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir.
Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olabilmek umuduyla Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.